Üçüncü ayrım. Gazi'den ayrıldıktan sonra pavyona gittim. İsmet Paşa beni bekliyordu. Daha kapıdan girerken heyecanla ellerime sarıldı. Gazi'nin cevabını bildirdim. Minnetle dedi. Sonra gözlerimin içine bakarak, "Bana büyük bir iyilik ettiniz Salih Bey. Bunu unutmayacağım," diye duygularını açıkladı. Fakat gözlerinde öyle acayip bir parıltı vardı ki Ruşen Eşref'in dilinden düşürmediği bir beyti hatırladım. Esar-ı kibare sakın olma hele mahrem, bir nokta koyup mücrim eder seni ahir. Dipnot. Hadi de ya, bu deyim Atatürk'ün kağıt oynarken, tartışırken kullandığı meydan okuma deyimi. Deja, Atatürk'ün konuşmalarında sık kullandığı bir Fransızca sözcük. Biz işimize bakalım, Atatürk'ün bir konuyu karara bağladıktan sonra kullandığı bir tümce. Galiba bu işe girmekle hiç de iyi etmedim. Yine çizmeden yukarı çıktım. Kılıç Ali'nin anlattıkları burada bitiyor. Şimdi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu dinleyelim. Zafer sofrası. Generallerin çoğunluğunu teşkil ettiği bir zafer töreni sofrasında harp hatıralarından başka ne konuşulur? Kaldı ki o devirde Atatürk ordu erkanıyla iç politika konularından bahsetmeyi hem yersiz hem gereksiz bulur, hem de bu bahsin onları hiç ilgilendirmediğini bilirdi. Onun için ilk kadehler içildikten sonra "Hatırlar mısın?" dedi İsmet Paşa'ya. 6. Kolordu kumandanı olarak vazifen başına giderken Gazik Dağı'ndaki Şark Cephesi karargahında sana uğradığım o karlı geceyi. Sırtında kaputunla bir masanın başına oturmuş, bir gaz lambasının ışığında önüne serdiğin haritayı tetkik ediyordun. "Vaziyeti nasıl görüyorsun?" diye sormuştum. "Kötü, çok kötü," demiştin. "Düşmanın tipiden istifade ederek gün ağırmadan bir baskın yapması beklenebilir." Ben de "Şu halde ne duruyorsun, bir an önce geriye çekilme kararını versene," deyince sen buna karşılık vaziyeti grup kumandanlığına bildirdiğini, henüz cevap alamadığını ve kendiliğinden bir karar veremeyeceğini söylemiştin. Ben de "Emir mi bekliyorsun?" demiştim. O emri 6. Kolordu kumandanı selahiyetine dayanarak ve bütün mesuliyeti üstüme alarak sana ben veriyorum. İsmet Paşa ağlamaklı bir sesle, "Nasıl hatırlamam, nasıl unutabilirim o geceyi?" dedi. "Sen benim imdadıma Hızır gibi erişmiştin. Nitekim senin emrini yerine getirdikten birkaç saat sonra düşman kuvvetleri mevzilerimizi işgal etmiştir. Biraz daha bekleseydim korktuğum felakete uğramaktan beni hiçbir mucize kurtaramayacaktı. Hem o gece sen yalnız bu felaketi önlemekle kalmamışsındır. Bana askeri kariyerimde yüksek vazifelere yol açmışsındır. O geceye kadar ben neydim? Bir masa zabiti." İsmet Paşa sözlerini tamamlayamayacak kadar heyecanlı görünüyordu. Buna rağmen bir süre daha içini dökmekten kendini alamadı. "Beni elimden tutarak ve en karanlık anlarımda önümde bir yıldız gibi parlayarak o vaziyetimden bugünkü vaziyetime getiren sensin. Her şeyimi sana borçluyum," dedi. Bunun üzerine başlangıçtaki tören sofrasını hepimizin gözlerini yaşartan bir içtenlik havası sarmıştı. Lakin bu içliği o akşam sofrada bulunanların hepsine teşmil etmekle belki de mübalağaya düşmüş oluyorum. Davetliler arasında İsmet Paşa'yı sevmeyenler, onu Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bu vefa, minnet ve bağlılık gösterisini pek maharetle oynanmış bir politika oyunu gibi seyretmiş olsalar gerektir. Ya bu gösterinin Atatürk üzerindeki tesiri ne olmuştu? O anda o dostluk, o samimiyet havası içinde bunu kötüye yorumlamak, hele bencileyin bir Atatürkçü ve İsmet Paşacı için hayli güçtü. Bu yazı Kılıç Ali Bey'in anlattıklarından yararlanılarak yazılmış ve Yakup Kadri Bey'in Politikada 45 Yıl adlı kitabından aktarılmıştır. Atatürk'ün beğendiği bir jest. Karakış'ın İstanbul'a çöktüğü akşamlardan biri. Atatürk Edirne'de bir inceleme gezisinden o akşam dönmüş. Yıl 1934. Dolmabahçe'ye sığamamışlar, önce Bentlere kadar uzanan bir gezi yapılmış, sonra apansız bir dost evine baskın vermişler. Oradan da kopup gelmişler Park Otel'e. Park Otel'de doğum mu, düğün mü, bazı kimselerin toplantısı var. Hemen bir sofra hazırlanmış. Atatürk de bu eğlenenleri elinde kadehle izliyor. Sofrada konu Batı müziği. Atatürk çok sesli Batı müziğine yönelmek gerektiğini savunuyor. Bunun bir kuşak boyu sıkıntısını çeker insanlar diyor. Sonra alışır gider. Türk ruhunu çok sesli müziğin olasılığından yararlanılarak dile getirdiğimiz zaman bir büyük sanat eseri ortaya çıkacaktır. Şükrü Kaya, Paris'te okuduğu yıllarda Türk müziğine duyduğu özlemi gidermek için bulvarda gece yarısı nasıl gazel okuduğunu anlatıyor. Bir milletin müziğinden vazgeçmesinin ana dilinden vazgeçmesi gibi bir şey olduğunu savunuyordu. Ona göre Türk müziğinden kopmamalı, bu müziği çok sesli bir müzik haline getirmelidir. Sofra bu müzik tartışmaları içinde kendi hayatını sürdürürken, salonun denizden yana olan yarısını boydan boya dolduran büyük masadan bir genç kız kalktı ve alkışlar arasında müzik setine yürüdü. Müzik topluluğu şimdi Necip Celal'in yaptığı yeni bir tangoyu çalıyordu. Kızın güzel bir sesi vardı ve Necip Celal'in tangosunu büyük bir içtenlik ve ustalıkla söylüyordu. Yüzünü, ellerini söylediği sözcüklerin anlamına göre kullanıyor ve tangoya bir derinlik, bir canlılık kazandırıyordu. Atatürk ve masadakiler dikkat kesilmiş dinliyorlardı. Parça bittiği zaman salonda büyük bir alkış koptu. Atatürk ve arkadaşları da alkışa katılmışlardı. Genç kız Atatürk'ün masasını yerlere kadar eğilerek selamladı. Sonra müzisyenlere dönüp bir şeyler konuştu. Bu kez topluluk bir İspanyol tangosuna başladı. Genç kız veya kadın İspanyolcasını söylüyordu. Bu tango ile birlikte kızın jestleri, mimikleri de değişmişti. Tavırları da gerçek bir İspanyola benziyordu. Parça bittiği zaman salona sığmayan alkışlar koptu. Kız yine önce Atatürk'ün masasını, sonra öteki masadakileri selamlayarak yerine oturdu. Atatürk çok duygulanmıştı. Masadakilere, "İşte Türk çocuğu budur. Türk tangosunu da söyler, İspanyol tangosunu da. Hem ikisinin de hakkını vererek." Yaverini çağırdı ve şarkı söyleyen küçük hanımın masalarına kendisinden şampanya gönderilmesini, küçük hanımın da kendi masalarına buyurmasını istedi. Az sonra şarkı söyleyen genç kız Atatürk'ün tam karşısındaki sandalyeye oturuyordu. Atatürk önce kızı başarısından ve sesinden ötürü kutladı, bu kabiliyetini geliştirmesini istedi. Sonra sordu, "Nerede okudunuz?" "Amerikan Koleji'nde Gazi Paşa Hazretleri." "Batı müziği eğitiminizi bu okulda mı yaptınız?" "Evet Gazi Paşa Hazretleri, ama eğilimim vardı, kendim de çalışarak geliştirdim." "Türk musikisini sever misiniz?" "Evet." "Türk müziğinden de bildiğiniz parçalar var mı?" "Repertuvarım geniş olmamakla birlikte var Paşa Hazretleri." "Hangi şarkıları bilirsiniz?" Kız duraklayarak bir iki şarkı adı söyledi, durdu. Atatürk, "Bunlardan birini bize söyleyebilir misiniz?" "Beni bağışlayın Paşa Hazretleri, bunları herkesin arasında söyleyecek kadar bilmiyorum." Atatürk, Şükrü Kaya'nın yüzüne baktıktan sonra bir soru daha sordu. "Bak kızım, şimdi bir şey soracağım ama bunu iyice düşünüp karşılık vereceksin. Söyleyeceğim şey senin için değil, bizim için önemli. Tutalım uzak bir memlekete gittin. Yıllarca yurduna, aile ocağına dönmedin. Orada sıla hasreti çekiyorsun. Bu duygularını şarkıyla söylemek istesen, Türk müziğinden bir şarkı mı seçersin yoksa Batı müziğinden mi?" Kız duraladı, gözlerini masaya dikerek konuştu. "Kesin bir şey söylemek çok güç. Belki Türk müziğinde sıla duygumu daha derin duyarım ama Batı müziğinde de bunu yaşamam olasıdır." Atatürk masadaki arkadaşlarına döndü. "İşte işittiniz beyler," dedi. "Kendi mizacımızın tutsağı olmayalım. Şapka giymek de birçok insanlara güç gelmiştir. Ama bugün hiç kimse başına şapkayı giyerken artık yadırgamıyor." Konuşma bu çizgi üzerinde sürüp giderken vakit ilerlemiş, salon boşalmaya başlamıştı. Atatürk'ün masasındaki genç kadın yeni evliydi ve kocası da karısının masadan kalkmasını bekliyordu. Fakat zaman ilerledikçe genç adamın sabırsızlığı arttı, sonunda kararlı adımlarla salonun parkesini döverek Atatürk'ün masasına doğru yürümeye başladı. Genç adam Atatürk'ün masasına 3 metre kadar yaklaşınca Atatürk'ü başıyla selamladı. "Eşim iltifatınızı çok suistimal etti Gazi Paşa Hazretleri, bağışlayınız," dedikten sonra konuşmaya fırsat vermeden eşine döndü. "Kalk Feriha, hala nasıl oturabiliyorsun?" Kadın robot gibi masadan kalkmış, kocasının yanına gelmişti bile. Bütün masanın gözü genç adama dikilmişti. Genç adam masayı baştan selamladıktan sonra karısıyla dönüp topuklarıyla parkeyi döve döve uzaklaştı. Derin bir sessizlik salonu yutmuş gibiydi. Atatürk ince dudaklarında tatlı bir gülümseme genç adamı ve onun karısıyla birlikte salondan çıkışını izlemişti. Yüzünde gençlik anılarına özlemle dönen insanların rahat çizgileri vardı. Neden sonra sağ başında oturan Şükrü Kaya'ya döndü. Şükrü Kaya, bu genç kadının kocası yerinde sen olsan ne yapardın? Şükrü Kaya diri zekasına ve geniş kültürüne rağmen duraladı. Gözlerini kısarak bir süre düşündü. Sonra biraz ölçüsüz oldu davranışı paşam, herhalde böyle davranmazdım. Ne yapardım peki? Devlet başkanına saygıyla selam verir, ailece eve dönmek üzere olduğumuzu belirterek eşimin kalkmasına izin vermelerini dilerdim. Fransa'da okuduğun nasıl da belli. Anladım. Tevfik Rüştü'ye döndü. Sen doktor, sen olsan ne yapardın? Gazi Paşa Hazretleri, karıma iltifat edip masasına davet etmek lütfunu göstermiş. Bunu hayatımın en büyük şerefi bilir, kıyamete kadar masanın dağılmasını beklerdim. Anlaşıldı. Siz Mahmut Esat Bey fikrinizi söyler misiniz? Böylece masada bulunanların hepsine aynı soruyu sordu ve verdikleri karşılıkları dinledi. Bazıları falan arkadaşımın fikirlerine ben de katılıyorum diyor, bazıları kendisine göre bir şey söylüyordu. Ama hiç kimse genç adamın davranışından yana görünmüyordu. Atatürk fikrini söylemeksizin sabırla konuşmaları dinledi. Herkes sözünü bitirdikten sonra kalkalım dedi, kalktılar. Arabalarla Dolmabahçe'ye geldiler. Neredeyse sabah oluyordu. Atatürk her zaman yaptığı gibi içkiyi kesti ve yemeğini getirtti. Masadakilerden bazıları yemek yiyor, bazıları sabah kahvesi içiyorlardı. Atatürk aynı soruyu bir kez daha sırayla sormaya başladı. O genç adamın yerinde sen olsan ne yapardın? İkinci tur birincisinden de sıkıntılı oluyordu. Artık söylenecek hiçbir ihtimal kalmamıştı. Şükrü Kaya, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler paşam. İnsanın davranışını aklı ve kültürü değil, çoğu zaman mizacı belirler. Sorunuza hepimiz aklımızla karşılık veriyoruz. Oysa olay karşısında kalsak, mizacımız da aklımızın yanı başında konuşacak. O zaman belki söylediğimiz gibi davranmayacağız. Belki de söylediğimizin büsbütün dışında bir davranış içinde olacağız. Ama bunu kesin olarak bilmek olası değil. Bu yüzden size yeni bir şey söyleyemeyeceğim. Atatürk yemeği bıraktı ve Şükrü Kaya'ya bakarak uzun uzun güldü. Vakit ilerledikçe konuşmalar da olgunlaşıyor. Yeni bir şey söyleyemeyeceğini anlattın ama bu açıklaman ile yeni bir şey söyledin. Mizacı getirdin, aklın ve eğitimin yanına. Doğruydu. Sonra etrafına bakınarak sordu. Bu konuda başka yeni bir şey var mı? Masadan karşılık gelmiyordu. Atatürk sandalyesini biraz geri çekerek konuştu. Ben de düşüncelerimi söyleyeyim. Bir kere biz kusurluyduk. Sanki masadan kalkmış bir aile kızı veya genç kadın ile değil de müzikolün şantözüyle konuşuyormuşuz gibi davrandık. Tek başına çağırdık masamıza genç kadını. Parmağında yüzük var mı yok mu dikkat etmedik. Bakmadık daha doğrusu. Çünkü daha önce masadan Alaturka müzik, Alafranga müzik tartışması yapıyorduk. Hepimizin kıza bakışı iki davalının hakim önünde tanığa bakışı gibi oldu. Kendi düşüncemize yarayacak bir söz bekledik kendisinden. O beklediğimiz sözü alınca da kızı unutup yine tartışmamızın içine düştük. Kocası olan genç adamın davranışına gelince, Şükrü Kaya doğru söyledi. Bu tür davranışlarımızı mizacımız tayin eder. Elbet ben de değerlendirmemi mizacımın içinde yapıyorum. Elbet o genç adam da duygularının içinde yanlış değerlendirdi ama seven hangi insan şaşırmaz? Bayıldım delikanlıya. En güzelini yaptı, en güzelini. Not. Şükrü Kaya'dan dinlenerek not edilmiş, Kılıç Ali'den soruşturulmuştur. Yahya Kemal'e verilen sofra cezası. 1937 yılının Nisan ayıydı. Bahar erken erişmişti. Atatürk Ankara'da yaptığı bir akşam gezisinden döndüğü zaman o akşam için sofraya çağırdığı konuklarını bekler buldu. Özür dileyerek ellerini sıktı, sofraya oturdular. Sofrada genellikle bulunan Nuri Jonker, Salih Bozok, Kılıç Ali'den başka Bükreş sefiri Hamdullah Supi Tanrıöver de vardı. Falih Rıfkı Atay, Mazhar Müfit German ve bazı milletvekilleri konukları arasındaydılar. Hamdullah Subhi gündüzden Atatürk'ü görmüş, diplomatik konularda sorduklarına karşılık vermiş ve Atatürk tarafından akşam yemeğine çağrılmıştı. Tanrıöver bu çağrıdan kendi hesabına sevindiği kadar Yahya Kemal Beyatlı hesabına da sevinmişti. Çünkü sofrada bir fırsatını bulur da Yahya Kemal'in hatasını Atatürk'e bağışlatabilirse çok sevinecekti. Nitekim durumu sofra öncesi Falih Rıfkı Atay'a da açmış ve kendisini desteklemesini rica etmişti. Beyatlı'nın suçu neydi? Yahya Kemal Beyatlı'nın bağışlanması gereken hatası şuydu. Yahya Kemal hükümet tarafından Madrid'e Türk Büyükelçisi olarak gönderilmişti. Beyatlı İspanya'da hemen kendisini sevdirdi. Şair yaratılışı, geniş kültürü, tarih bilgisiyle kralın yakın dostu haline gelmişti. Sık sık saraya çağrıldı. Özel konuk olarak ağırlanıyor. Hatta kral ile sarayın arkasındaki özel dairede tavla oynuyordu. 1936 yılında İspanya'da iç savaş patladı. Kral Fransa'ya kaçmak zorunda kaldı. Madrid sokaklarından sel gibi kan akıyordu. Yahya Kemal ne bu kargaşalıktan ne de dostu kral Alfons'tan ayrı düşmekten memnundu. Kralın arkasından o da Fransa'ya geçti. Fakat İspanya'nın bu kadar civcivli günlerinde görevinden uzaklaşan büyükelçi Ankara hükümeti tarafından işten de uzaklaştırıldı ve yerine başka bir büyükelçi gönderildi. Yahya Kemal bir süre Fransa'da, sonra İsviçre'de kaldı. Parası bitmişti. Son metelikleriyle Bükreş'e gelebildi ve Hamdullah Subhi'ye konuk oldu. Memlekete dönmekten çekiniyordu. Görevinden izinsiz uzaklaştığı için cezaya çarptırılmak ihtimali vardı. Tam bu günlerde Hamdullah Subhi hükümet tarafından Ankara'ya çağrıldı. Şair konuğunu ne yapacaktı? Bükreş'te mi bırakması gerekirdi yoksa Ankara'ya mı götürmeliydi? Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ı telefonla aradı ve Yahya Kemal'e nasıl davranması gerektiğini sordu. Tevfik Rüştü, "Bu iş Atatürk'te biter. Ben bir şey söyleyemem. Bence beraberinde getir, gerisini burada düşünürüz," dedi. Öyle yaptı Hamdullah Subhi. Yahya Kemal'i de yanına alarak İstanbul'a geldi. Yahya Kemal'i bu gelişe kandırmak elbet kolay olmadı. Duygulu, ince, biraz da evhamlı büyük şair Atatürk'le karşılaşmaktan çekiniyordu. Kabahatliydi ama haysiyetinin kırılmasını istemiyordu. Çekine çekine başka yapacak bir şey olmadığı için Tanrıöver'le birlikte İstanbul'a geldi ama Ankara'ya gitmedi. Tanrıöver Ankara'ya gidecek durumu inceleyecek, gerekenlerle ilişki kurduktan sonra hava elverişliyse Yahya Kemal'i çağıracaktı. İşte Atatürk'ün sofrasında istenecek bağışlama konusu buydu. Sofraya oturdular. Falih Rıfkı Atay, Nuri Jonker'e de durumu açıklamış ve yardımını sağlamıştı. El birliğiyle sofrada tatlı bir hava estirmeye çalışıyorlardı. Sözü döndürüp dolaştırıp şiir konusuna getirdiler. Falih Rıfkı punduna getirip Yahya Kemal'in şiirlerini okumaya başladı. Ardından Hamdullah Supi okumayı sürdürdü. Atatürk bu apansız sofraya düşen şiir konusundan ve özellikle Yahya Kemal'in şiirlerinin okunuşundan maksadı anlamış olacak ki "Nerede şimdi Yahya Kemal?" dedi. Hamdullah Supi hemen konuya girdi ve şairin üzüntüsünü, beş parasız ortalıkta kaldığını fakat asıl üzüntüsünün Atatürk'ün muhabbetinden uzak düşmek olduğunu acındıra öve anlattı. Eğer iltifat buyurulur ve davet olunursa buna Yahya Kemal kadar Yahya Kemal'i sevenler de çok sevineceklerdi. Atatürk konuşmaları gülümseyerek dinliyordu. Hamdullah Supi'den sonra Nuri Cönker de Yahya Kemal'i tutan bir konuşmaya başlayınca Atatürk Nuri Cönker'e "10 yıldır ben senin ağzından bir mısra duymadım. Sana ne oldu da bu akşam Yahya Kemal'e kanat gerip mısralarının kafasını gözünü yarıyorsun?" deyince Nuri Cönker "Paşam haklısınız" dedi. "Ben şiirden anlamam ama bu Hamdullah bir Gagavuz Türklerini bir de şiiri çok iyi biliyor. Ne yapayım? Baktım Yahya Kemal'i övüyor, ben de yanına koşuldum." Sofrada bir kahkaha patladı. Bu Gagavuz Türkleri Tanrıever'in mecliste, sohbetlerde, her yerde savunduğu bir konuydu. Çevre konuyu hafife alıyordu. Arkadaşları Hamdullah Supi'yi kızdırmak için ikide bir sözü buraya getirirlerdi. Hamdullah Supi bu gecede konunun buraya getirilmesinden biraz alınmıştı ama Yahya Kemal'i dar yerden kurtarmak için kendisi de kahkahalara katıldı. Atatürk Tanrıver'e dönüp "Ben Yahya Kemal'e kırgın falan değilim. Görevini bırakıp izinsiz Fransa'ya geçmiş. Hükümet de işine son vermiş. Ceza ise bundan fazlası olmaz. Madem memlekete dönmüş, çağır da yarın akşam sofraya buyursun" dedi. Durum kurutulmuştu. Masadakiler ferahladılar. Fakat Hamdullah Supi de Falih Rıfkı Atay da yarın akşam sofrada bir şeyler olacağını sezmişlerdi. Atatürk ertesi sabah uyanır uyanmaz yaveri çağırdı ve şair Behçet Kemal Çağlar'ı bulup Çankaya'ya getirmelerini buyurdu.